Ayrım 9.
Nerede o? Kapının eşiğinde cüceden kabaca bir küçük adamın gölgesi. Tüzant ve diğerleri onu görmek istiyorlar. Merkeze getir. Korkusuzca doğruluyor ve bana peşimden gel diyor. 4-5 kişi önden, ben korkusuzca yan yana, diğerleri de arkamızdan karanlığa dalıveriyoruz. 3 dakika kadar sonra bir küçük alana vardığımızda ay ışığı alanı andıran bu yeri aydınlatıyor. Burası adanın dümdüz tepesi. Ortada bir ev var. İki penceresi aydınlık. Kapının önünde 20 kadar adam bizi bekliyor. Onlara doğru yürüyoruz. Kapıya vardığımızda bize yol vermek için kenara çekiliyorlar. 10 metre uzunluğunda ve 4 metre eninde dikdörtgen biçiminde bir salon burası. İçinde odun yakılan şömine yandırır bir de ocağı var. Ocak hepsi de aynı yükseklikte 4 koca taşla çevrilmiş. İçerisini 2 büyük lüks lambası aydınlatıyor. Aralıksız iskemlede oturan, yaşı belirsiz bembeyaz yüzlü bir adam. Ardındaki sıraya 5-6 kişi ilişmiş, simsiyah gözleri var. Ben Korsikalı Toyzant'ım diyor. Sen de kelebek olmalısın. Evet, buradan haberler çabuk duyulur. Senin harekete geçmen kadar çabuk. Tüfeği nereye gizledin? Irmağa attık. Neresine? Tam hastane duvarının karşısına, kaçtığımız yerin altına. Öyleyse bulunabilir. Sanırım, çünkü buralarda su pek derin değil. Nereden biliyorsun? Yaralı arkadaşımı tekneye taşımak için suya girmek zorunda kaldık. Nesi var? Bir bacağı kırık. Ne yaptın ona? Ortadan bölünmüş kalın dalları bacağının iki yanına koyup bir çeşit alçı yaptım. Acı çekiyor mu? Çekiyor. Nerede? Teknenin içinde. Yardım istediğini söylemişsin. Nasıl bir yardım istiyorsun? İstediğim bir tekne. Yani sana bir tekne vermemizi mi istiyorsun? Evet, bedelini ödeyecek kadar da param var. Peki, sana kendi teknemi satacağım. Çok iyi ve yepyeni durumda. Geçen hafta Albina'dan arakladım. Tekne değil, neredeyse bir transatlantik. Tek eksiği var salması. Salması yok ama sana 2 saat içinde esaslı bir salma uydururuz. Geri kalan her şeyi tamam. Yekesiyle birlikte dümeni, 4 metre yüksekliğinde bir direği ve yepyeni bir keten yelkeni var. Kaç para verirsin? Buradaki fiyatlardan hiç haberim yok. Sen ne istediğini söyle. Ödeyebilirsen 3000 frank, ödeyemezsen git yarın akşam tüfeği bul getir. Ben de karşılığında sana tekneyi veririm. Hayır, para ödemek daha iyi. Oldu, anlaştık. Pire, kahve versene bize. Beni almaya gelen cüceden biraz kabaca pire, ocağın üstündeki duvara çakılı tahtaya doğru yöneldi. Tertemiz ve pırıl pırıl bir teneke maşrapı aldı, içine kahve koyup ateşe oturttu. Az sonra ateşten aldı, taşların yakınında duvar kupalarına kahve boşalttı. Tüzant eğilerek yerdeki kupaları alıyor ve arkasında oturanlara geçiriyordu. Pire maşrapayı bana uzattı ve korkmadan içebilirsin dedi. Çünkü bu maşrapa konuklarımız içindir. Hastalardan hiçbiri bununla kahve içmez. Maşrapayı kaptım, bir yudum kahve içtim ve dizimin üstüne koydum. Tam o sıra maşrapaya yapışık parmağı fark ettim. Ne olduğunu anlayamadan bakınırken pire, "Hay Allah!" dedi. "Yine bir parmağım gitti." Nereye düştü kör olasıca? Burada dedim, maşrapanın üstünü göstererek pire parmağını maşrapanın üzerinden alıp ateşe attı. Maşrapayı bana uzatarak. Rahatça içebilirsin dedi. Benimki kuru cüzzam, parçalar halinde kopuyorum. Çürüyorum, bulaşıcı da değil. Yanık et kokusu geldi burnuma. Herhalde pirenin parmağı diyorum kendi kendime. Sular çekilinceye kadar burada kalmak zorundasın. Hava kararına dek beklemen gerekli diyor Tüzant. Dostlarına haber ver. Yaralıyı kulübelerden birine taşı. Neyin var neyin yoksa kıyıya çıkar ve tekneyi batır. Sana kimse yardım edemez. Nedenini de anlamış olmalısın. Hızla dostlarımın yanına dönüyorum. Klozotu'yu sırtlayıp bir kulübeye taşıyoruz. 1 saat sonra her şey kıyıya indirilmiş. Araç gereç büyük bir özenle dizilmiş. Pire tekneyle küreklerden birinin kendisine verilmesini istiyor. Veriyorum tekneyi. İyi bildiği bir yerde batırıyor. Gece çabuk geçiyor. Kulübede 3'ümüzden başka kimse yok. Tüzand'ın gönderdiği yeni battaniyelerin üzerinde yatıyoruz. Kalın kağıtlar içinde geldi bu battaniyeler. Yatarken Motret'le Kluzot'ya adaya ayak bastığımdan bu yana olup bitenleri ve Tüzand'la yaptığım anlaşmayı ayrıntılarıyla anlatıyorum. Kluzot hiç düşünmeden sersemce bir laf ediyor. Demek kıçımız 6500 franga mal oldu. Sana bu paranın yarısını vereyim kelebek. Yani üzerimdeki 3000 frangı. Çingene hesaplarının sırası değil. Param olduğu sürece harcarım. Bittiğinde gereğini düşünürüz. Hiçbir cüzzamlı kulübemizden içeri adımını atmıyor. Gün doğduğunda Tüzant görülüyor. Günaydın. Rahatça çıkabilirsiniz dışarı. Burada kimse sizi rahatsız etmez. Adanın yukarısında bir Hindistan cevizi ağacının tepesine çıkardığımız nöbetçi de çevreyi kolluyor. Nehirde aynasız dolu, teknelerin dolaşıp dolaşmadığına bakıyor. Şimdilik görünürde bir şey yok. Ağaçta beyaz bir bez asılı durduğu sürece ortalıkta kimse görünmüyor demektir. Bir şeyi fark edince ağaçtan inip haber verecek. Elinizle kavun koparıp canınız istediğince yiyebilirsiniz. Tüzant diyorum ona. Salma ne olacak? Revir kapılarının biriyle salma yapacağız. Kapı ağır, yılan ağacı tahtasındandır. Salma iki kanattan çıkar. Karanlıktan yararlanarak tekneyi tepeye çıkardık bile. Gelip görebilirsin. Teknenin durduğu yere gidiyoruz. 5 metre uzunluğunda nefis bir şey bu. Biri direğin geçmesi için ortasından delinmiş, iki oturacak yeri var. Oldukça da ağır. Maturetle birlikte yerinden oynatmaya epey güçlük çekiyoruz. Yelken ve ipler yepyeni. Yanına su fıçısı ve öbür yükleri bağlamak için halkalar mıhlanmış. İşe koyuluyoruz. Öğlende tersine çevrilmiş teknenin kıçından başına kadar uzanan salma uzun vidalarla omurgaya kenetleniyor. Çevremize toplanan cüzzamlar ses çıkarmadan çalışmalarımızı izliyorlar. Tüzant ne yapmak gerektiğini anlatıyor. Biz de söylediklerini uyguluyoruz. Tüzant'ın yüzünde hiç yara yok. Normal bir yüz gibi geliyor insana. Konuştuğunda yalnız yüzünün sol yanı hareket ediyor. Anlatıyor durumunu. Pire'nin hastalığı gibi 12 de kuru cüzzam. Göğsü ve sol kolu felçli. Kısa bir süre sonra sağ bacağının da hareketsiz kalacağını sanıyor. Sağ gözü cam gibi hareketsiz. Bu gözle görebiliyor ama oynatamıyor. Çalışırken Tüzant ile konuşuyorum. Başka ağzını açan yok. Yalnız bir kere salmayı omurgaya sıkı sıkı vidalamaktan faydalandığımız revirin eşyalarından sökülen menteşeleri almak üzereyken cüzzamlardan biri "Şimdilik dokunma, bırak orada kalsın." diyor. Menteşelerden birini sökerken elimi kestim. İyice sildiğim halde üzerlerinde kan izleri var. Bir başka cüzdanlı menteşelerin üstüne rom döküp iki kere yakıyor. "Şimdi," diyor adam, "alabilirsin." Biz çalışırken Tüzant da cüzdanlardan birine dönüyor. "Sen bu yolculuğu kaç kere yaptın?" Kelebekle iki arkadaşı bir şey bilmiyorlar. "Onlara bildiğin kadarını anlat." Adam hemen başlıyor bize bilgi vermeye. Akşamın ilk saatlerinde sular çekilir. Cezir saat 3'te başlar. 6'ya doğru hava kararırken başlayan akıntı seni 3 saat içinde nehrin ağzının 100 kilometre kadar yakınına getirir. Durman gerektiğinde saat 9 olacak. Kıyıdaki ağaçlardan birine tekneyi bağlayarak 6 saat süreyle suranın yükselmesini bekleyecek ve sabahın 3'ünü bulacaksın. Tam 3'te de yola çıkma, akıntı hemen kaybolmaz çünkü. Sabahın 4.30'unda ırmağın ortasını bul. 50 kilometrelik yolu alabilmek için gün doğana kadar 1.5 saatin kalıyor. Bu 1.5 saatlik sürede ne yapabilirsen yaparsın. Saat 6'da gün doğarken denize açılman gerekli. O sıra aynasızlar seni görse bile peşinden yetişemezler. Tam suların yükseldiği sıra varırlar nehrin ağzına. Geçemezler. Oysa sen en tehlikeli yer olan nehrin ağzını tam zamanda geçmiş olursun. Seni gördüklerinde onların 1 kilometre ilerisinde olmalısın. İşte bu 1 kilometre hayatını kurtaracaktır. Teknede bir yelken var. Buraya geldiğin kayıkta durum nasıldı? Bir yelken, bir de flok vardı. Şimdiki tekne ağır. 2 flok birden çekebilir. Birini trinketa olarak teknenin burnundan direğin altına çekebilirsin. Öbürünü de önden balon gibi şişirir ve burnun iyice kalkmasını sağlarsın. Bütün yelkenleri fora et. Nehrin denize karıştığı yerde her zaman azgın dalgalarla doğru ilerle. Teknenin dengesini sağlamak için arkadaşlarını içine yatır. Sen de dümen yekesine sıkı sıkı yapış. Yelkeni tutun, ipi sakın bacağına dolama. Tekne bordasına özel olarak ip için mıhlanan halkalar geçir ve bir kere bileğine dolayarak tut. Rüzgarın şiddetiyle gelen dalganın iyiden iyiye kabardığını ve teknenin yana yatarak alabora olma tehlikesi geçirdiğini görürsen bırak ipi mipi. Göreceksin, teknen hemen doğrulacak. Eğer arkadan yelkene hakim olamazsan bırak rüzgarda çalkalansın dursun. Sen burunun flok ve trinkete ile rüzgarı alarak ilerle. Ancak mavi sulara vardığında yelkeni düzeltebilir, yeniden hızlanabilirsin. Yolu biliyor musun? Hayır. Sadece Venezuela ile Kolombiya'nın kuzeydoğuya rastladığından haberim var. Tamam ama dikkat et de karaya vurma. Tam karşına rastlayan Hollanda Güyanı ile İngiliz Güyanı kaçakları Fransız Güyanı'na iade ederler. Trinidad seni geri vermez. Ama 15 günde topraklarını terk etmeye mecbur eder. Venezuela ise 1-2 yıl yol işinde çalıştırdıktan sonra geri gönderir. Anlatılanları can kulağıyla dinliyorum. Zaman zaman kaçmayı denediğini söyledi. Sonra ama cüzdanlı olduğundan hemen iade ediliyordu. İngiliz Güyanı'nın başkenti Georgetown'dan ileri gitmemişti. Cüzdan yalnız ayaklarında fark edilebiliyordu. Hiç parmağı kalmamıştı. Üstelik de ayakları çıplaktı. Tüzant verilen öğütleri tekrarlamamı istedi. Hiç teklemeden anlattım. Tam o sıra korkusuz Jean, peki dedi, açık denizde rotası ne olacak? Kimse konuşmadan anlattım. 3 gün kuzey kuzey doğu yapacağım. Akıntının da etkisiyle aslında bu kuzey kuzey olacak. 4. gün kuzey batıya kıracağım. Doğrudan doğruya batıyı tutabileceğim böylece. Aferin dedi cüzdanlı. Ben son kaçışımda 2 gün kuzeydoğuyu tuttum ve İngiliz Güyanı'na düştüm. 3 gün kuzeyde Trinidad ya da Barbados'un kuzeyinden geçersin, bir çırpıda farkına bile varmadan Venezuela'ya aşar ve Curaçao ya da Kolombiya'ya varırsın. Korkusuz Jean sordu. Tüzant tekneni kaça sattın? 3000'e dedi Tüzant. Pahalı mı? Hayır, bunun için sormadım. Bütün istediğim fiyatı öğrenmekti. Bu parayı ödeyebilir misin kelebek? Evet. Başka paran kalıyor mu? Hayır, bütün paramız bu kadar. O da dostum Kluzot'un parası. Tüzant, sana tabancamı satayım dedi. Korkusuz Cem, bu adamlara yardım etmek istiyorum. Kaça alırsın? 1000 franga dedi Tüzant. Ben de onlara yardım etmek istiyorum. Korkusuz Cem'e bakarak Maturat da yaptığınız iyiliğe çok teşekkür ederiz dedi. Sağ olun diye lafa karıştı Kluzot da. Ve ben o an yalan söylemenin utancı içinde... Hayır dedim, senden böyle bir şey kabul edemeyiz. Hem hiç gereği de yok. Korkusuz Jean yüzüme baktı ve hiç olmaz olur mu dedi. 3000 frank çok para. Oysa tekneyi size bu fiyata vermekle Tüzant en azından 2000 frank zarara giriyor. Gerçekten eşsiz bir tekne bu. O size böyle bir dostluk ettiğine göre ben de bir şeyler yapmalıyım. İşte o an gözler yaşartıcı bir şey oluyor. Baykuş'un yere bıraktığı şapkanın içine cüzdanlar para atmaya koyuluyorlar. Kağıt ve madeni para yağıyor. 4 yandan cüzdanlı çıkıyor. Her biri de bir şey bırakıyor. Utanca boğuluyorum. Kluzot'un 3000 frangından başka paramız olduğunu da söyleyemem. Ne yapmalı ulu tanrım? Bu kadar büyük bir soyluluğa karşı benim yaptığım alçaklık. Yalvarırım yapmayın bu fedakarlığı. El yerine 2 parmaksız kütüğü kalmış... Baştan ayağa çürüyen bir zenci, para yaşamımıza yaramıyor dedi. Hiç utanç duymadan kabul et. Para yalnız kumarda, bir de ara sıra Albina'dan gelen cüzdanlı karılarla yatmakta işimize yarıyor. Bu cümle içimi ferahlatıyor ve param olduğunu itiraf etmeme engel oluyor. Cüzdanlılar 200 yumurta haşladılar. Yumurtaları üzerinde kırmızı bir haç bulunan sandıkla getiriyorlar. O sandık sabah içine ilaç doldurulup adaya bırakılan sandık. Sırttan bağlı, en azından 30 kilo çeken 2 canlı deniz kaplumbağası, yaprak halinde tütün, kibrit çöpü ve eczalı kağıtlarla dolu 2 şişe, 50 kilo kadar çeken bir çuval pirinç, 2 çuval mangal kömürü, revirde kullandıkları bir pürümüs ocağı, bir damacana da benzin veriyorlar ayrıca. Bu sefil topluluk durumumuza acıyor ve başarımıza katkıda bulunmak istiyor. Sanki onlar da bizimle birlikte kaçıyorlar. Tekneyi geldiğimiz yerin yakınına çektiler. Şapkada biriken para sayıldı. 810 frank çıktı. Tüzant'a sadece 1200 frank borcum kalıyor. Kluzot tüpünü bana veriyor. Herkesin önünde açıyorum tüpü. İçinde 1000'lik, 4 tane de 500'lük var. Tüzant'a 1500 frank uzatıyorum. 300'ünü geri veriyor ve ardından tabancayı da al diyor. Sana armağan ediyorum. Her şeyi göze aldınız. Son anda silahınız olmadığı için başarısızlığa uğramanız haksızlık olur. Kullanmak zorunda kalmayacağınızı umarım. Önce ona, ardından ötekilere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hasta bakıcı da içinde pamuk, alkol, aspirin, gazlı bez, tendürtiyot, makas, plaster bulunan bir kutu hazırladı. Bir başka cüzamlı, iyice rendelenmiş ince tahtalar ve yepyeni, kağıda açılmamış iki sargı bezi getiriyor. Klozotun bacağındaki tahtaları ve sargıyı değiştirmem için uzatıyor bana. Beşe doğru yağmur başladı. Korkusuzcan talihiniz varmış diyor. Hemen yola çıkabilir ve yarım saat kazanabilirsiniz. Bu yağmurda sizi kimse görmez. Sabahın 4:30'unda yola çıkınca da nehrin ağzına çok daha az yolunuz kalmış olur. Saati nasıl öğreneceğim diye soruyorum ona. Yükselip alçalışına göre sular sana saati bildirecek cevabını veriyor. Tekneyi suya indiriyoruz. Bizi buraya kadar getiren kayıkla ilgisi yok. Bütün yükümüzle birlikte içine bindiğimizde bordosu suyun en az 40 santim üstünde kalıyor. Yelkenle sarılı direk teknenin içine yatırılmış, denize açılırken takacağız onu. Dümeni ve yekesini takıyoruz. Oturabilmem için önüme sarmaşıklardan yapılma bir minder konuyor. Sargısını değiştirmek istemeyen Klozot için de teknenin dibinde battaniyelerden bir yuva hazırladık. Ayaklarımın dibinde, benimle tatlı su fıçısının arasında. Maturet de teknenin burnuna geçiyor. Kayıkta hiç duymadığım büyük bir güven hissi içime doluyor hemen. Yağmur devam ediyor. Irmağın ortasını bulmam gerekli ama biraz daha sola, Hollanda Güyanı kıyısından yana kaymalıyım. Korkusuz Cihan, talihiniz açık olsun diyor. Tüzant da tekneyi ayağıyla itiyor suya. Sağ ol Tüzant, sağ ol Jane. Hepinize binlerce teşekkür. 2,5 saat önce başlayan ve gitgide hızlanan akıntıya kapılarak çabucak gözden kayboluyoruz. Yağmur devamlı yağıyor. 10 metre ileriyi görmek imkansız. Önümüzde iki küçük ada olduğundan, Maturet de burnundan iyice sarkmış, kayalara çarpmamızı önlemek için gözünü ileri dikmiş. Hava iyiden iyiye karardı. Bizimle birlikte ama neyse ki biraz daha yavaş giden koca bir ağaç, kısa süre dallarıyla yolumuzu kesiyor. Kolayca kurtuluyor ve en azından saatte 30 kilometre ile ilerliyoruz. Sigara ve rom içiyoruz. Cüzdanlılar bize hasırla örülü 6 şanti şişesi verdiler. Ama şişeler rom dolu. Garip bir durum. Hiçbirimiz cüzdanlılara dikkatimizi çeken iğrenç yaralardan söz etmiyoruz. Konuşmamızın tek konusu onların iyiliği, cömertliği, dürüstlüğü, bizi güvenciler adasına götüren maske takan bir Britanyalıya rastlamamızın ne büyük bir kısmet olduğu, yağmur hızını gitgide artırıyor. İliklerime kadar ıslandım ama yün ceket o kadar iyi ki ıslansa da insanı sıcak tutuyor. Üşümüyoruz. Yalnız dümeni tutan el yağmur altında uyuşuyor. Şu sıra diyor Maturette, saatte 40 kilometreyi aşan bir hızla gidiyoruz. Sence yola çıkalı ne kadar oluyor? Söyleyeyim diyor Klozot. Bekle biraz. 3 saat 1 çeyrek. Çıldırdın mı? Nereden biliyorsun? Hareketimizden bu yana durmadan saydım. 39 karton parçası var elimde. Her birini 5'er dakikadan hesaplasan 3 saat 1 çeyrekten beri yoldayız demektir. Yanılmadıysam 15-20 dakika sonra durak ve gerilemeye başlayacağız. Dümeni sağa kırıyorum. Nehri ortadan geçip Hollanda Güyanı kıyılarına yanaşmak niyetindeyim. Biz kıyıya değmeden akıntı durdu. Artık ne ilerliyor ne de geriliyoruz. Yağmur devam ediyor. Sigara içmiyor, konuşmuyor, fısıldaşıyoruz. Küreği al da çek biraz. Ben bile dümeni sağ bacağımla tutup kürek çekiyorum. Hafifçe dokunuyoruz kıyıya. Dallara yapışıp tekneyi ağaçların altına çekiyoruz. Bitki örtüsünün karanlığı içindeyiz. Irmak kurşuni sisle kaplı. Met ve cezire hesaplamadan ırmağın nerede bitip denizin nerede başladığını söylemek imkansız. Büyük yolculuk başlıyor. Suların yükselmesi 6 saat devam ediyor. 1,5 saatte bekleme süresi koysak 7 saat uyuyabilirim demektir. Çok heyecanlıyım ama uyumam gerektiğini de biliyorum. Denize açıldığımda bir daha uyuma fırsatı kim bilir ne zaman çıkacak. Fıçıyla direk arasına uzanıyorum. Maturet de oturacak yerle fıçının arasına çadır gibi bir battaniye geriyor ve ben örtünün altında uyuyorum. Bu deliksiz uykuyu ne bir düş, ne yağmur, ne de rahatsız yatışım bölebiliyor. Uyuyor Maturet de, dürtene kadar uyuyorum. Kelebek hareket saati geldi sanıyoruz. Suların çekilmesi başlayalı çok oluyor. Teknenin burnu denize dönük, akıntı parmaklarımın altında hızla yol alıyor. Yağmur durmuş, ay ışığı 100 metre kadar ilerisine, ot, ağaç kütüğü ve bir takım karaltılar sürükleyen ırmağı görmemizi sağlıyor. Irmakla denizin ayrıldığı çizgiyi seçmeye çalışıyorum. Bulunduğumuz yerde rüzgar yok. Acaba ırmağın ortası rüzgarlı mı? Şiddetli mi rüzgar? Ağaçların altından çıkıyoruz. Tekne koca bir köke bağlı. Gökyüzüne bakarak deniz kıyısını, ırmağın bitip denizin başladığı yeri kestirebiliyorum. Sandığımızdan çok daha fazla yol almışız. Irmağın ağzına 10 kilometre bir şey kaldığını sanıyorum. Rom şişesinden okkalı birer yudum çekiyorum. Burayı mı takacaktık direğe? Evet, direği kaldırıyoruz, yuvasına sımsıkı oturuyor. Yelkeni açmadan direğin çevresine dolayarak yükseltiyorum. Gerekli gördüğüm an Motorette tarafından çekilmek üzere trenkata ve filok da hazır. Yelkeni atışmak için onu direğe bağlayan ipi sarmak yeterli. Bu işi ben oturduğum yerden yapacağım. Motorette elinde bir kürekle öne geçti. Ben de öbür küreyi kapıp arkada yerimi aldım. Kıyıyı bütün gücümüzle itmemiz ve hızla ayrılmamız gerekiyor. Yoksa akıntı bizi yine aynı yere atacak. Dikkat! Tanrı'nın yardımıyla ileri! Tanrı'nın yardımıyla diye tekrarlıyor Kluzot. Kendimi senin ellerine tevdi ediyorum diye tamamlıyor Motorette. Ve kopuyoruz kıyıdan. Birlikte başlıyoruz kürek çekmeye. Küreği sulara iyice gömük asılıyorum. Motorette de bütün gücünü harcıyor. Kolayca uzaklaşıyoruz kıyıdan. 20 metre açılmadan akıntı bizi 100 metre ileri sürüklüyor. Birden rüzgarı duyuyoruz ve bizi ırmağın ortasına itiyor. Trinkete ile filoku çek ve sıkı bağla. Rüzgar iki küçük yelkene doluyor. Tekne bir yarış atı gibi şahlanıp ok gibi ileri atılıyor. Saat yola çıkmadan önce hesapladığımızdan daha ileri olmalı. Çünkü ırmak birden gün gibi aydınlanıyor. 2 kilometre sağımızda Fransız Güyana kıyılarıyla 1 kilometre kadar solumuzda kalan Hollanda Güyana kıyılarını kolayca seçebilmek mümkün. Tam karşımızda dalgaların beyaz köpükleri görülebiliyor. Hay Allah, geç kaldık diyor Kluzot. Denize açılacak kadar zaman bulabileceğimizi sanıyor musun? Bilmem. Denizdeki dalgalar ne kadar yüksek, tepeleri de amma köpüklü bak. Sakın yanılmış olmayalım. İmkansız, ben denize doğru hızla inen bir takım şeyler görüyorum. Motorette, açılamayacağız diyor. Zamanında yetişemeyeceğiz ırmağın ağzına. Kapaçenin de flokla trinkata iplerinin yanında otur. Sen de kes sesini Kluzot. Pü pü, üzerimize ateş ediliyor. İkincisinin nereden geldiğini kolayca anladım. Bizim aynasızlardan gelmiyor. Hollanda Güyanı'ndan geliyor bu kurşunlar. Yelkeni fora ediyorum. Birden öyle şişiyor ki neredeyse bileğimden çekip beni de götürecek. Tekne 45 dereceden de fazla yatıyor. Mümkün olduğu kadar çok rüzgar alıyorum. Güç de değil. Nasılsa bol bol esiyor. Pü pü pü, sonra sesler kesiliyor. Hollanda kıyılarından uzaklaşıp Fransa kıyılarına yaklaştık. Ateş bu nedenle kesildi herhalde. Şiddetli rüzgara kapılmış, baş döndürücü bir hızla gidiyoruz.